Ayrım 11, sayfa 153. Çağdaş açılımla yetkeci kişilik. Nevit Sanford. Çevirenler Mehmet R. Gürkaynak, Veysel Batmaz. Çağdaş açılımla yetkeci kişilik. Antisemit'in kişilik özellikleriyle ilgili sağlam ampirik verilere dayanan ve Sartre'ın fikirlerini zenginleştireceği düşünülen bu makale, Veysel Batmaz'ın derlediği Otoriteryen Kişilik kitabından alınmıştır. Bakınız, Otoriteryen Kişilik, Sanford, Milgram, Ayş, Şerif, E.D. Veysel Batmaz, Salyangoz Yayınları 2006. Hitler'in Almanya'da iktidarı ele geçirişinden bir gün sonra Frankfurt'taki Sosyal Araştırma Kurumu yöneticisi Marx Horkheimer, kent dışındaki evini terk ederek istasyonun yakınında bir eve taşındı. Birkaç gün sonra kurumun diğer üyeleriyle birlikte Nazilerin iş başına gelme olasılığına karşı araştırma kurumunun bir şubesini kurmuş oldukları İsviçre'ye gitmişlerdi. Nasıl olmuştu da bu kişiler birçok Alman aydın ve Yahudisinin Nazi tehlikesinin önlenebileceği inancını beslediği bir sırada olayların doğurabileceği sonuçları görmüşler ve gerekli gördükleri adımı atmışlardı. Bu arada Viyana'daki psikanalistler kendilerini ciddi bir zarar gelmeyeceği inancıyla hala günlük yaşantılarını sürdürüyorlardı. Bunun nedeni Max Horkheimer ve arkadaşlarının Almanya'da politik görüş konulu araştırmaları yürütürken vardıkları çarpıcı sonuçtu. Büyük bir çoğunluğu Alman işçi sınıfına dahil kişiler, sosyal demokrat ve komünist olduklarını ısrarla söyledikleri halde, kendilerine anket soruları sorulduğunda asıl tutumları ve değer yönelimlerini ortaya çıkaran dolaylı sorulara, bugün bu tür sorulara yansıtıcı sorular denmektedir. Verdikleri yanıtlarla oldukça otoriteryen, yetkici bir kişiliğe sahip olduklarını göstermişlerdi. Frankfurt Okulu diye bilinen araştırma kurumu üyelerinin bu verilerden çıkardıkları sonuca göre büyük bir olasılıkla Hitler iş başına gelecek ve Alman işçilerinden etkili hiçbir karşı tepki görmeyecekti. Yukarıda anlatılan olay belki de sosyal bilimcilerin araştırma sonuçlarının doğruluğuna duydukları güvene dayanarak her şeylerini feda etmeye hazır oldukları birkaç tarihsel olaydan biridir. Fakat burada ele alacağımız konu bu değil. Söylemek istediğimiz şudur. Meslektaşlarım ve ben, yetkeci, otoriteryen kişilik, YK adlı kitabı yayınlamamıza neden olan araştırma dizisine başlamadan çok önceleri, yetkecilik ve faşizmin diğer duysal öğeleri üzerinde pek çok bilgi elde edilmişti. Amerika'da bu genel konu üzerinde 1940'larda en tanınmış çalışma, herhalde Erich Fromm'un Özgürlükten Kaçış, Escape from Freedom 1941 adlı yapıtıydı. Sosyal Araştırma Kurumu'nun eski bir üyesi olan Fromm, bu yapıtta çağdaş bütüncülük, totalitarianizmin ile ilişkili olarak ortaya koyduğu sadomasoist karakter kuramını anlatıyordu. Temel düşünce şuydu, Orta Çağ'da yerleşmiş olan yetkenin bozuluşundan bu yana, Batı dünyasındaki kişiler, özgür ve onurlu olmanın getirdiği yükümlülüklere karşı karmaşık bir kararsızlığa kapılmışlardı. Onları bu yükümlülüklerden kaçmaya iten, çoğunlukla bilinçaltı bir istek aynı zamanda bütüncül propagandaya yatkın olmalarını da sağlamıştı. Bu yatkınlığın güçlü olduğu kişilerde yetkiye baş eğmek için bilinçaltı duygusal bir gereksinim vardır. Bu gereksinim ilk olarak anne babaya karşı kendini gösterir. Bu kişiler aynı zamanda yetkiye karşı bilinçaltı bir isyan ve saldırganlık da duyarlar. Sonuçta bu duygular hedef değiştirip kişinin kendi dışındaki gruplara, out groups, örneğin azınlık gruplarına yöneltilir. Fromm bu psikodinamik yapıyı sadomasoizm olarak ele aldı. Fakat bu kelime genellikle sapıklık ve nevrozla ilgili olarak kullanıldığı için genellikle sağlıklı saymadığımız insanlardaki bu tür yapıya yetkeci kişilik dedi. Horkheimer ve Sosyal Araştırma Kurumu'nun diğer üyeleri Alman işçileriyle ilgili çalışmalarını yayınladılar. Adı Studien über Autorität und Familie 1936 olan bu kitapta Fromm'un da bir yazısı vardı. Başka Avrupalı psikologlar da özellikle Reich 1933 ve Erikson 1942 psikoanalitik bir yaklaşımla faşizm ve antisemitizm üzerine yazılar yazıyorlardı. Steiner 1936 faşist tutumların birbirine bağlı bir inançlar, tutumlar ve görüşler dizgesi sistem olarak ele alınması gerektiğini savunmuştu. Buna karşın yetkecilik ve toplumsal tutumların kişilik açısından önemli işlevleri konusunda Fromm'la düşünce birliğine varan ilk Amerikalı psikolog Maslow olmuştur. O halde Yetkeci Kişilik kitabının katkısı öne sürdüğü yeni düşüncelerden çok, antisemitik ve faşist tutum ile inanç ve değerlerin birbirine bağlılığını ve bu ideolojik dizgenin bireyin kişiliği içerisinde oynadığı rolü ampirik olarak ortaya koymasındadır. Psikoanalitik kuramla Amerikan sosyal psikolojisinin birleştirmesi, kitabın katkılarından biri olmuşsa da asıl önemli olan yazarlarının mülakat, tutum ölçeği, yansıtıcı teknik ve istatistik yöntemler kullanarak psikodinamik varsayımların doğruluğunu ölçmeye başarmalarıdır. Bu yazımda ben Yetkeci Kişilik kitabının genel yaklaşımını ve en önemli bulgularını özetlemek istiyorum. Özellikle dikkati çekmek istediğim nokta yetkeci örüntüyü, pattern, oluşturan kişilik süreçlerinin karmaşıklığını yansıtan bulgulardır. O zamanki çalışmamızı bugün nasıl gördüğüm ve 1950'den bu yana kişilik ve ideoloji üstünde görüşlerimin nasıl değiştiği üzerinde de duracağım. Ayrıca bizim kitabımız yayınlandıktan sonra başkaları tarafından yapılan bazı araştırmaları değerlendirmeye ve günümüzde neler yapılması gerektiği konusunda da önerilerde bulunmaya çalışacağım. Bizim çalışmalarımız özellikle yetkeciliği araştırmak için ya da belli bazı varsayımları sınamak için başlamadı. 1943 yılında Daniel Levinson ve ben antisemitizm konusunu araştırmak için aldığımız 500 dolarlık bir ödülle işe başladık. Bu tür bir önyargıyı ölçebilen bir ölçek oluşturmak başlangıç noktamız olacaktı. Bu ölçekten elde edilen puanlarla kişilikle ilgili ya da sosyolojik birçok etmen faktör arasında sonradan bağıntılar kurulabilirdi. Psikoanalitik kurama bağlı kişiler olarak kişiliğin bir bütün olduğunu, antisemitizmin kaynağının kişiliğin derinliklerinde bulunduğunu varsaydık. Ölçek için madde, item oluştururken de çoğunlukla psikoanalitik kuramdan yararlandık. Bu araştırmayı bu düzeyde tamamlanacağını ve yeterli olacağını düşünerek yürütüyorduk. Fakat yeniden ödül almamız bize kişilik ve antisemitizm üzerinde daha dizgesel biçimde çalışabilmek için bir yöntem oluşturma olanağı verdi. Levinson, ben ve bize katılan Frankel Brunswick ve Susan Richard hepimiz antisemitizm AS ölçeğinde çok yüksek ve çok düşük puan almış olan deneklerle mülakatlar yaptık. Kişisel geçmiş ve ideolojinin birçok alanlarını da içeren bu mülakatlar, ölçeğimizde uç puan almış kişiler arasındaki farklılıkları göstermek ve antisemitik ve faşist propagandaya yatkın olan insanların kişilik yapılarını ortaya koymak için önemli birer kaynak oldu. Bu mülakatlar, TAT, Thematic Apperception Test, bir dizi kartta bulunan resimlerin denek tarafından yorumunu içeren yansıtıcı bir test tekniği. Rorschach test, TAT'a benzer, sadece kartlarda mürekkep lekelerinden oluşan şekiller uyarıcı olarak kullanılır ve yansıtıcı sorularla desteklendi. Amacımız bütün bu kaynaklardan elde ettiğimiz malzemeyi sayısallaştırabilecek ve kalabalık denek gruplarına uygulanabilir anketlere kaynak oluşturacak biçimde kavramlaştırmaktı. Başka bir deyişle düşüncemiz, sosyal psikolojik yöntemleri dinamik kişilik kuramından gelen kavram ve kuramların hizmetine sokmaktı. Bunu yaparken klinik gözlemler psikolojisiyle ilgili görüngüleri, fenomena, istatistiksel olarak incelenebilir hale getirmeyi ve tutumlarla fikirlerin sayısal araştırmalarını, surveys, psikolojik açıdan daha anlamlı kılmayı istiyorduk. Buna karşın sayısal çalışmalarımızda antisemitizmden kişilik dinamiğine doğrudan bir geçiş yapmadık. Bunun yerine deneklerin Yahudiler hakkındaki düşünceleriyle başka insanlar ve konular hakkındaki düşünceleri arasındaki ilişkiyi soruşturduk. Antisemitik ideolojideki görünüm, yani genellikle generality, ön yargılı düşlem, stereotyped imagery, yıkıcı ustaşılık, destructive irrationality, tehlike duygusu, sense of threat, kudret ve ahlaksızlıkla ilgili kaygılar, concern with power and immorality, acaba kişinin grup ilişkileri ve sosyal sorunlar hakkındaki düşüncelerinde de kendini gösteriyor muydu? Böylece genelleştirilmiş ön yargıyı ya da bizim kullandığımız terimlerle etnosentrizmi, E ve politik ekonomik tutuculuğu, PET, ölçmek için ölçekler oluşturdu. Etnosantrizm genelde iç grup normlarına bağlı kalmak, tutum ve davranışta bu normları benimsemek, diğer gruplara, dış gruplara ve normlarına düşmanca tavır alma anlamına gelmektedir. E ölçeğini oluşturan sorular aşağıdaki konularla ilgiliydi. A. Zenciler ve zenci beyaz ilişkileri. B. Başka azınlıklar, bu grup salt etnik grupları değil, fakat azınlıktaki politik partileri, dinsel grupları, yabancıları ve suçluları da içeriyordu. C. Yurtseverlik. Amerika'yı bir iç grup, in grup ve başka ulusları aşağı görülecek nitelikleri olan birer dış grup, out grup olarak ele alan sorular. Bu ölçek 34 sorudan oluşuyordu ve güvenilirliği %91'di. Biz bunu etnosantrik ideolojinin yüksek derecede genelleştirilebilir oluşunun bir belirtisi olarak kabul ettik. E'nin ölçeği, antisemitizm ölçeği ile çok daha geniş bir örüntü oluşturan etnosantrik ideolojinin bir üyesi olarak anlaşılmalıdır. Etnosantrizm ile politik tutuculuk arasında da ilişki vardı. E ve PET ölçekleri arasındaki korelasyon %50 idi. İki tür tutuculuk örüntüsü ayırt edilebilir. Geleneksel bir laissez-faire tutuculuk ve bir tür yalancı tutuculuk. İkincisi, hem geleneksel tutuculuğun yararlı olduğuna yönelik inanca, hem de deneyin kendini özdeş saydığı kurumları bile yıkabilecek bir düşünce düzeyine yatkınlığı dile getirmektedir. E ile tutuculuk arasındaki korelasyonun bu yalancı tutuculuk sorunlarından kaynaklandığı belirlendi. Yukarıda anlatılan 3 ölçek ve klinik işlemlerle ilgili çalışmalarımıza dayanarak, etnosantrizm ve onunla ilgili tutum ve fikirlerin ortaya koyduğunu sandığımız psikodinamik yapıyı formüle etmeye çalıştık. Eylemin her zaman hem kişiliğe hem de kişinin içinde bulunduğu ortama dayandığını bildiğimiz için, biz bu yapıyı faşizme yönelik bir gizil güç, potential for fascism, antisemitik propagandaya yatkınlık, suspectability ve antidemokratik toplumsal eylemlere katılmak için hazır olma olarak algıladık. Bu yazının geri kalan kısmında ben bu yapıya şimdiki kullanışına uygun olarak yetkecilik diyeceğim. Yalnız şunun bilinmesi gerekir ki benim burada anlattığıma bugünlerde sağcı yetkecilik denilmektedir. Aşağıda anlatılacağı gibi AS ve E ölçeklerinde düşük puan almış, özellikle katılık, rigidity boyutunda düşük puan almış olan deneklerimizin bazılarının çok yüksek puan almış olanlarla ortak yönlerinin olduğunu gözledik. 1950'den bu yana solun yetkeciliğine dikkatler çekilmiş, Roque Eck, 1960 ve politik yelpazenin iki ucunda bulunan kişilerin ortak özellikleri hakkında geniş bilgi elde edilmişti. Bizim buradaki odak noktamız bu ortak yönler değil, politik sağın tutum, inanç ve düşüncelerinin belirginliği ve kendi içindeki tutarlılığıdır. Yetkiciliğin yapısı hakkındaki varsayımlarımızın en önemlilerini ortaya çıkaran mülakatlar ve yansıtıcı teknikler, aynı zamanda onlarla ilgili bazı kanıtlar ortaya koydu. Fakat kesin olarak kanıtlamak için daha fazla veri gerektiydi. Örneğin bazı anket sonuçları gibi mülakatlarda açık seçik ortaya şu sonucu koydu. Yüksek derecede etnosantrik deneklerin ayırıcı özelliklerinden birisi anne babalarını yüceltme eğilimleriydi. Mülakatlar etnosantrik deneyin anne babasıyla ilişkilerinin bir karşıtlar birliği, ambivalence gösterdiğini kanıtladı. Yüceltme ile ilgili tümcelerden uzun bir süre sonra mülakatta bir şikayet ve kendine acıma havası sezinlenmeye başlanıyordu. Anne babaya açıktan açığa yüceltmenin altında onlara karşı düşmanlık duygularının yattığı nasıl ortaya konulabilirdi? Yansıtıcı teknikler kullanarak düşmanlık bağımsız olarak ölçülüp bu iki etmenin düşmanlık ve yüceltme birlikte değişip değişmediğine bakılabilirdi. Ne yazık ki bu kolay bir iş değildir. Açık uçlu sorulara verilen yanıtlar ölçek sorusuna dönüştürülebilir. Etnosantrik olan ve olmayan denekler arasındaki farklılıklar hakkında ölçeklerden elde edilen bulguları pekiştirecek pek çok malzemeyi yansıtıcı sorular ortaya çıkarabilir. Bundan da önemlisi, yansıtıcı sorulardan elde edilen malzeme hem açıklama ve yorumlamayı hem de gözle görülür davranışın örüntüsünü açıklayacak alt eğilimlerin underlying trends kavramlaştırılmasını gerektirebilir. Yansıtıcı sorulardan ikisi şöyleydi. 1. Hepimizin kendimizi keyifsiz hissettiği zamanlar olur. Sizce hangi duygular ya da duygu durumları, moods, en önemli ya da rahatsız edici olanlardır? 2. Hepimizin kendi kendimize bu böyle devam ederse aklımı kaçıracağım dediği zamanlar olmuştur. Neler insanın aklını kaçırmasına neden olabilir? Bu iki soru ve kullandığımız diğer 6 soru E ölçeği üzerinde yüksek ve düşük puan alanlar arasında birçok farklılıklar ortaya koydu. Düşük puan alanları en fazla rahatsız eden duygular bilinçli çatışmalar, conscious conflict ve suçluluk duyguları, aşk ve bağımlılıkla ilgili engellemeler, frustrations, sevilen şeylere karşı duyulan düşmanlık hissinin bilincinde olma durumuydu. Bu kişilere göre insanları deli edebilecek olan şeyler de psikolojik durumlar ve baskı yapan bir çevre olmaktaydı. Öte yandan yüksek puan alanlar, gerek kendileri tarafından gerekse başkaları tarafından eski ve köklü conventional değerlerin çiğnenmesinden ya da tehdit edici ve insanı dayanaktan yoksun bırakıcı bir çevreden rahatsız oluyordu. Bir de onlara göre insanı deli eden şeyler Levinson'un derinlerden gelen gümbürtüler adını verdiği şeydi. Yani bastırılmış edilgenlik, kaygı ya da düşmanlık duygularının ortaya çıkacağı korkusu. Yetkici kişilik eğilimleri. Bundan sonra yetkiciliği oluşturan temel kişilik eğilimlerini, antisemitizm ve etnosantrizmle olan ilişkileri ve yapıları da dikkate alarak inceleyebiliriz. Bu birbirleriyle ilişkili eğilimler grubu daha sonra genel bir psikodinamik kişilik kuramı çerçevesinde ele alınacaktır. Antisemitik deneklerle yaptığımız konuşmalarda Yahudilerle ilgili suçlamaların çoğunun bazı tutucu töresel kelimelerle yapıldığını gördük. AS ölçeğindeki sorularda da bu özellik belirgindi. Bize öyle geldi ki bu denekler Yahudilerle ilgili kötü bir yaşantı ya da genel kanıya uymayı dile getirmekten çok, geleneksel orta tabaka değerlerine uyma gereksinimini ve değerlerin çiğnenmesini görmek ya da düşünmekten duyulan kaygıyı getirmekteydiler. Bu kaygı eğilimi kişinin kendi değerler dizgesindeki dengesizliğin sonucu olabilirdi. Biz bu eğilime gelenekselcilik, konvansiyonalizm dedik. Bu terim salt orta tabaka değerlerine uyumu, conformity değil, fakat bunlara katı bir bağlılığı ve dıştan gelen toplumsal baskılara karşı uyanıklığı ifade eder. Yetkiye boyun eğme, güçlü bir önder arzulama, kişinin devlet gücüne sorgusuz baş eğmesi uzun zamandan beri Nazi inancının önemli öğeleri olarak öne sürülmüştü. Önyargılı deneklerimizle yaptığımız mülakatlarda da bu temaların ortaya çıkması bizim için şaşırtıcı olmadı. Yetkiye baş eğme, var olan yetkiye karşı duyulan dengeli ve gerçekçi bir saygı değil, abartılmış duygusal bir baş eğme gereksinimidir. Tutuculukta olduğu gibi burada da kişi kendi içindeki bilince yönelik olmaktan çok dıştan gelen kuvvetlere yöneliktir. Kavramsal olarak yetkici baş eğme, yetkici saldırganlıkla yakından ilişkilidir. Kurama göre her iki tutumda başlangıçta anne babayı kapsayan yakınlar grubundaki yetkiye karşı duyulan düşmanlık duygusundan ortaya çıkmaktadır. Kişi bu düşmanlık duygusunu iç grup yetkilerine karşı abartılı bir saygı, itaat ve minnet duygusu göstererek ve duyduğu düşmanlığı dış gruplara yönelterek örtmek ister. İşte yetkici saldırganlık ile etnosantrizm arasındaki en önemli ilişki budur. Burada düşmanlık duygusuna başka yön verme eğilimi, ön yargının her zaman görülen şekillerine oranla daha genelleşmiştir. Yani pek çok değişik insan ve eylem nefret edilen nesneler haline gelebilmektedir. Ayrıca kişinin öteki insanları cezalandırmak istediği eylemler, ya kendisinin de yapmış ve cezalandırılmış olduğu ya da bilinç altında yapma isteği duyduğu fakat yaparsa cezalandırılmayı hak edeceğini düşündüğü eylemlerdir. Bundan başka yüksek ön yargılı deneklerimiz hem mülakatlarda hem de AS ve E ölçeği sorularında serbest bir duygusal yaşama, pratik olmayan entelektüel ve kuramsal şeyler karşı olduklarını ve bu özellikleri dış gruplara yansıtma eğilimleri olduğunu gösterdiler. Bu tutumların ön yargı ve biraz önce tartışılan kişilik eğilimleriyle ilişkisini açıklamak için de elimizde bir kuram vardı. Anne babasına ve diğer güçlü görünen kişilere karşı duyduğu düşmanlık hissini bastırmış ve böyle bir sürekli baş eğme durumunda olduğu için kendisine olan sayısını yitirmiş olan kişi doğaldır ki bilinç alanını sınırlı tutmak zorunda kalacaktır. Öz bilişinin self-awareness derinleşmesi alışa geldiği uyum biçimini geçersiz kılabilir. Bu kişi gerçek duygularından, emotions, korkacaktır. Çünkü çocuklarını baskı altında tutmayabilir. İnsanla ilgili görüngüleri düşünmekten korkacaktır. Çünkü yanlış şeyler düşünebilir. Dışarıya açımlama, yani kendi hakkında bilgi edinilmesine karşı olan anti-interruption, Murray 1938 diye adlandırdığımız şey, böyle bir kişiyi betimlemektedir. Bu duygulara, düşlemlere, spekülasyon ve benzeri öznel görüngülere karşıt bir tutumu yansıtır. Bu tür bilinç alanı darlığı, yüksek önyargılı kişilerde görülen iki diğer eğilimle de yakından ilişkilidir. Batıl inançlar, superstition ve tek tipçilik, stereotip. Batıl inançlar, kişinin sorumluluğu kendinden uzaklaştırıp denetleyemediği dış güçlere atfetme eğilimidir. Bunlar kişiye yazgısının yönünü saptayan mistik ya da mantık dışı kuvvetler olarak görünür. Tek tipçilik ise katı ve çok yalın kategoriler içinde ve her şeyi ak ya da kara olarak ayırıp düşünme eğilimini belirler. Bu özellikle psikolojik ve toplumsal konularda belirginleşir. Bizim varsayımımız şuydu, aslında zeki olan birçok kişi toplumsal olayların açıklamasını yaparken bazı ilkel nedenlere başvurabilir. Çünkü yeterli bir açıklama yapmak için gerekli olan gözlem ve düşünceleri hesaba katmaktan çekinir. Bunun nedeni sözü geçen düşüncelerin duygu yüklü ve endişe uyarıcı bir duygusal yönü olması ve bunların bilinç üstüne çıkmasından korkulmasıdır. Buradaki varsayım ön yargıyı oluşturan bir günlük görüngünün batıl inançlar ve tek tip düşünceler olduğudur. Yukarıda da öne sürüldüğü gibi kişi tümüyle yakınlık duymadığı güçlere baş eğmeye zorlandığı zaman kendisinde bir zayıflık duygusu oluşmakta ve onu sürekli olarak rahatsız etmektedir. Böyle bir duyguyu itiraf etmek kendine saygıyı zedeleyeceği için kişi bu duyguyu yatsır. Bunu bazen dış gruplara yansıtmak, ben zayıf değilim, onlar zayıf formülü, bazen de aşırı ödünleme mekanizmasını kullanarak dünyaya kuvvet, kudret ve dayanıklılığını göstermeye çalışmak yoluyla yapabilir. Bu kudret karmaşası, power complex, aslında birbirinin karşıtı olan etmenleri içerir. Odak noktası güç olan kişi hem güçlü olmayı arzular hem de gücü ele geçirip kullanmaktan çekinir. Üstelik başkalarında gördüğü güç ve kudrete de hayrandır ve bu güce baş eğme eğilimindedir ama bu baş eğmenin ortaya çıkaracağı zayıflıktan da utanç duymaktadır. Bunu çözümlemek için kişi güçlü kimselerle dostluk kurar ve böylece hem kudretli olma hem de kudrete boyun eğme gereksinimlerini doyurmuş olur. Yetkici saldırganlık, düşmanlık, hostile tepilerinin impulse ortaya çıkmasına geniş olanaklar sağlıyorsa da bizim ön yargılı deneklerimizin pek çoğu başka olanaklara da gereksinim duyarlar. Gereksinimlerinin doyurulmasına karşı çıkan birçok dış kısıtlama nedeniyle olsa gerek, bu deneklerde genelleştirilmiş düşmanlık duygusu yaygındı. Bu duygu ussallaştırmak, rasyonalizasyon ya da haklı çıkarıp mazur göstermek, justifikasyon olasılığı olduğu zamanlarda ortaya çıkmaktaydı. Bu tür nedeni uydurulmuş, benlik tarafından kabul edilmiş ego-accepted saldırganlığı, yetkici saldırganlık hariç, biz yıkıcılık, destructiveness ve alaycılık, cynicism olarak adlandırdık. Bizim dilimizde terminoloji, alaycı kişi, the cynic, kendi saldırganlığına aynı tür saldırganlığı herkese izafe ederek, attribute, bir neden uyduran kişidir. Ona göre komşularıyla geçinememek, onları sömürmek kişinin doğasıdır. Yukarıda betimlenen mekanizma bir tür yansıtma, projection mekanizmasıdır. Gerçekten de yansıtma mekanizmasının ön yargı kuramında önemli bir rolü vardır. Zira kişinin psikolojik yapısına bir çeşit düzen getirir. Bilinçli benliğe, conscious ego, girmesine izin verilmeyen tepiler dış gruplara yansıtılır. Yansıtıcılığı, projectivity, kişiliğin bir özelliği olarak kabul ettik. Bu özellik yansıtmanın hangi nesne üzerine yapıldığına bağlı değildir. Çoğunlukla zihinsel olarak sürekli dünyadaki kötü güçlerle, suikastlerle, komplolarla, plot, uğraşmak biçiminde kendini gösterir. Ön yargılı deneklerimiz seks konusunda kısıtlamalar ve diğer insanların cinsel davranışları hakkında ahlak yargıları ortaya koydukları için seksle ilgi konusuna ayrı bir yer ayırdık. Bu kişilerin dış gruplara izafe ettikleri geleneksel değerlerin kırılıp bozulması olayında cinsel ahlaksızlık da yer alıyordu. Bu tür benliğe yabancılaşmış ego alien cinsellik, ön yargılı kişinin tipik bir özelliğidir. Yetkiciliğin kökeni üzerinde yaptığımız araştırmalara yol gösteren varsayımlardan biri, kişilik yapısının bu tür odak noktalarının başlangıcının ilk çocukluk yaşantılarında bulunabileceğidir. AS ve E ölçeklerinde az ve çok puan almış olan deneklerin çocuklukları hakkındaki bilgilerin farklılığına bakarak ve bu farklılıkları kişilik gelişimiyle ilgili çağdaş bilgi ve kuramların ışığında inceleyerek akla yakın bir anlatım ortaya koyabiliriz. Bu noktada ölçeklerde yüksek ve düşük puan almış olan deneklerin çocukluk yaşantılarını kısaca karşılaştırmak yararlı olabilir. Yüksek puan alan erkekler babalarına uzak ve katı olarak betimlerken, düşük puan alanlar rahat ve yumuşak olarak betimlediler. Yüksek puan alan kadınlar babalarını çalışkan ve ciddi olarak görürlerken, az puan alan kadınlar babalarını entelektüel ve rahat olarak gördüklerini belirttiler. Yüksek puan alan hem kadın hem erkek denekler annelerinin müşfik, özverili, self-sacrificing ve boyun eğici, submissive olarak betimlerken, az puan alan denekler annelerini sıcak, anlayışlı ve sokulgan olarak adlandırdılar. Yüksek puan alan erkekler annelerinin ahlaki konulardaki katılığını vurgularken, düşük puan alan erkekler annelerinin entelektüel ve estetik ilgileri üzerinde durdular. Yüksek puan alanlar annelerini ahlak örneği, korkutucu ve kısıtlayıcı olarak nitelerken, düşük puan alan kadınlar annelerini daha ayrıntılı biçimde tanıdıklarını gösteren bilgiler verdiler. Genellikle yüksek puan alanların anne babalarının anlatımları oldukça ayrıntısızdı. Bunlar mülakatın başlangıcında tek tipçi ve idealleştirilmiş şeyler söyleyip, ancak ayrıntılar hakkında soru sorulduğu zaman olumsuz özelliklerden söz ettiler. Buna karşın düşük puan alan denekler genellikle daha nesnel değerlendirmeler yaparak anne babalarının iyi ve kötü yönlerini açık bir şekilde verdiler. Yüksek puan alanlar anne babalarının yaşamlarında herhangi bir çatışma olmadığını ve evdeki egemenin baba olduğunu belirtirlerken, düşük puan alanlar ara sıra çatışmalar olduğunu gerçekçi bir biçimde anlatıp ev yaşamının genellikle anneye yönelik olduğunu belirttiler. Yetkiciliğin kökenini kişilikte arayan bu tür bir yaklaşım aile içindeki ilk yaşantılara ağırlık vermektedir. Anne babaları çocuklarında yetkiciliğe yerleştirecek şekilde davranmaya iten nedir diye sorabiliriz. Bu soruyu kendilerinin de yetkici olduğu biçimde yanıtlayamayız. Çünkü böyle bir yanıt yetkiciliğin kökenlerini geçmişteki belirsiz bir zamana atmış olur. Bunun yerine kişiliğin içinde geliştiği aile yaşamının sürekli olarak ekonomik, toplumsal, tarihsel birçok süreçlerden geçtiğini hatırda tutmalıyız. Bu tür süreçlerin deneklerimizin anne babalarını ne biçimde etkilemiş olabileceği konusunda herhangi bir araştırmaya girişmedik. Fakat bazı spekülasyonlar ortaya attık. Örneğin çabuk yükselmiş olan ve yeni statüleri içinde kendilerini güvensiz hisseden orta tabakadan anne babalar, çocuklarını yetkici eğilimler geliştirecek şekilde disipline etme eğilimindedirler. Yani kişiler hem geçmişin hem de şimdiki toplumsal çevrenin etkisiyle yetkici şekilde davranabilir, hatta kişiliklerinde yetkici uzantılar geliştirebilirler.